Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 2.
Ne var ki yaptığı konuşmaların resmi kayıtları ortak komisyon tartışmalarında yaşanan bir tehdit olgusundan söz etmiyor. Kayıtlar 2 Kasım 1922 tarihinin erken saatlerinde meclisin 1 Kasım tarihli bir kararı kabul ettiğini gösteriyor. Bu karara göre padişahın hükümeti 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf güçleri İstanbul'u işgal edince geçerliliğini yitirmişti. Ve ülkenin tek yetkili kurumu artık Büyük Millet Meclisi'ydi. Hilafet Osmanlı Hanedanı'nın yetkisindeydi ama halife seçme hakkı meclisindi. Kararın metni 2 gün önce Doktor Rıza Nur'un verdiği önergeden alınmıştı. Bu karara itiraz eden yalnızca bir tek kişi vardı. Red oyunu Mustafa Kemal'in meclisteki en zorlu rakibi olarak ortaya çıkmaya başlayan Trabzon milletvekili Ziya Hürşit kullanmıştı. Dipnot Goloğlu, Cilt 4, sayfa 358-359. Saltanatı yıkıp hilafeti ayrı bir kurum olarak sürdüren kararda Vahdettin'in adı hiç geçmiyordu. Ailesi birkaç görevli ve uşağı dışında herkes tarafından terk edilmiş, Yıldız Sarayı'nda yaşamını sürdürüyordu. 4 Kasım'da saraya gelen Tevfik Paşa hükümetin istifa ettiğini bildirdi. Ertesi gün Refet bütün Osmanlı bakanlıklarını kapattı. Ve İstanbul'un bundan böyle Ankara hükümetinin bir ili olarak yönetileceğini açıkladı. Dipnot Cebeso Siyasi Hatıralar Cilt 1 sayfa 136. Birkaç gün sonra Babıali'deki sadrazamın makamına taşındı. Dipnot İnal sayfa 1743. İstanbul'daki milliyetçi karşıtları derhal paniğe kapıldı. Tevfik Paşa hükümetinin istifa ettiği 4 Kasım günü damat Ferit Paşa hükümetlerinin birinde dahiliye nazırlığı yapmış ve Anadolu'daki direnişi Peyam-ı Sabah yani Sabah Haberleri adlı gazetesini eleştirmiş olan Ali Kemal, İstanbul'un Avrupa yakasındaki Circle de Orient kulübünün önünde milliyetçi ajanlar tarafından kaçırıldı. Dipnot, Lady Rumbold 6 Kasım 1922 tarihli mektubunda bu olayın 2 gün önce yaşandığından söz ediyor. Gilbert sayfa 279. Bir tekneye bindirilip Nurettin Paşa'nın 1. Ordu karargahını taşımış olduğu İzmit'e götürüldü. Nurettin Paşa İzmir'deki Yunan başpiskoposu Hristos nasıl davrandıysa Ali Kemal'e de aynı biçimde davranıp sopalar, taşlar ve bıçaklarla linç etmek için bekleyen düşman kalabalığının ortasına attı. Dipnot, Ali Kemal'in öldürülmesini Rauf'a yani Orbay anlatan Necip Ali Küçük Ağa o zamanlar Nurettin'in hukuk danışmanıydı ve sonra Ankara İstiklal Mahkemesi savcılığına getirildi. Rauf bu trajedi karşısında yaşadığı şoku Genelkurmay Başkanı Fevzi ile Milli Müdafaa Vekili Kazım'a aktardı. Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 5, sayfa 299-301. Ali Kemal'in linç edildiği haberi yayılınca İngiltere Yüksek Komiserliği iltica istemleriyle dolup taştı. 5 Kasım'da Yüksek Komiser kendi kişisel güvenliğinden kuşku duyan Sultan Vahdettin ile son kez görüştü. Dipnot Gilbert sayfa 278-279. 10 Kasım'da padişah cuma namazı için halka göründüğü selamlık törenine son kez katıldı. Başkentin bazı camilerinde hala Sultan 6. Mehmet yani Vahdettin adına dualar okunmaktaydı. Diğerlerinde ise cemaate adı verilmeyen halife için dua etmeleri isteniyordu. Dipnot İnal sayfa 1743. 16 Kasım'da Vahdettin Halife-i Müslimin olarak imzaladığı bir yazıyla yaşamanın tehlikede olduğunu öne sürerek General Harrington'dan kendisini en kısa zamanda İstanbul'dan çıkarmasını istedi. 17 Kasım'da şafak sökerken padişah küçük oğlu Ertuğrul ile bir avuç saray görevlisi ve uşaklar saraydan İngilizlere ait 2 can kurtaranla gizlice çıkartılıp HMS Malaya gemisine bindirildiler. Dipnot, liste için Goloğlu, Cilt 4 sayfa 361. Kısa bir süre Malta'da kaldıktan sonra Vahdettin Hicaz'ın Haşimi Kralı Hüseyin'in konuğu olarak Mekke'ye geçti. En sonunda San Remo'ya yerleşti. 3 karısıyla kız kardeşi de yanına geldi ve 15 Mayıs 1926'da burada öldü. Refet daha sonraları kendisini sultanın yükünden kurtardığı için Harrington'a teşekkür ettiğini söyleyecekti. Dipnot Çetiner sayfa 268. Vahdettin'in kaçtığı haberi Ankara'ya ulaşınca hükümet şeriye vekilinden Mehmet Vehbi hilafet makamının boşaldığını ve buraya birinin atanması gerektiği belirten bir fetva aldı. Meclis bu kararı oy birliğiyle onayladı ve Vahdettin'in yeğeni Abdülmecid'i yeni halife olarak seçti. Dipnot, Goloğlu, Cilt 4, sayfa 362. Saltanatın kaldırılmasından önce tahtın varisi olan Abdülmecid, İstiklal Savaşı sırasında milliyetçilik davasına ihtiyatlı bir yaklaşımla sıcak bakmıştı. Fransız klasik dönemi tarzında başarılı bir ressamdı ve halifeliğin gösterişli giysilerinin Ankara'yı rahatsız etmeyeceğini umuyordu. Refet aracılığıyla Mustafa Kemal'e selamlık törenine Fatih Sultan Mehmet'in kullanmış olduğu gibi kaftan ve sarıkla katılmasının doğru olup olmayacağını sordu. Dipnot, nutuk, vesikalar sayfa 942. Hayır, doğru olmazdı. Redingot ya da İstanbul'in giyebilirdi ve askeri üniforma giymesi asla söz konusu olamazdı. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 1 sayfa 162. Kardeşi bir saray yaveri olan Refet kendisini yeni halifenin saygılı bir denetçisi olacağını kanıtladı. 1919 yılında milliyetçiler adına ele geçirdiği şehri anımsatan Konya adlı bir atı halifeye armağan etti. Dipnot Nutuk sayfa 468-469. Refet'in yeni halifeye gösterdiği yakınlık görevini yitirmesine neden oldu. 16 Aralık'ta İstanbul'daki milliyetçilerin temsilcisi görevine Halide Edip'in kocası ve meclisin reis vekili Doktor Adnan Adıvar getirildi. Dipnot Özerdem, sayfa 71. Adnan Adıvar İstanbul'a gidince Ali Fuat Cebesoy meclis başkan vekili oldu. Ana Britannica, cilt 5 sayfa 427. Refet Trakya'daki birliklerin komutanı olarak kaldı ama İstanbul'da alternatif bir güç odağı kurma fırsatını yitirdi. Yine de Mustafa Kemal'in siyasi rakipleri halifeyi ona karşı kullanmak için istihar ettiler. Ankara'da ikinci gruba mensup Ali Şükrü Bey yeni bir matbaa kurarak TAN adıyla çıkardığı gazeteyle muhalefetin sesi oldu. Yayınladığı bir broşürle Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal'in elinde tuttuğu devlet başkanlığı makamına halifenin geçmesi gerektiğini bildirdi. Dipnot Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit konuşmaları, sayfa 126. Barış Konferansı Lozan'da 21 Kasım'da başladı. 5 gün önce yapılan seçimlerde muhafazakarların zafer kazanmasıyla Dışişleri Bakanlığı'nı koruyan Lord Curzon, bütün katılanların hazır bulunduğu ilk toplantıda başkanlık koltuğuna oturdu. Mussolini ile Poincaré kısa süre için katıldılar ve sonra pazarlıklar başladı. Fransa ve Sovyet Cumhuriyetleri ile daha önce yapılan anlaşmalar Türkiye'nin sınırlarının çoğunun belirlenmesini sağlamıştı. Avrupa kıtasında ise Mudanya mütarekesi Yunanistan ile aradaki sınırı Meriç Nehri olduğunu kesin olarak belirtmişti. Geriye 1918 mütarekesinin hemen ardından İngiltere'nin işgal ettiği Musul üzerindeki Türkiye iddiaları kalıyordu. İngiltere daha ilk başında Musul konusunda bir anlaşmaya varılamadığı takdirde sorunun yeni oluşturulan ve henüz Türkiye'nin üye olmadığı Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi gerektiğini önerdi. Daha doğrusu bu yönde tehdit etti. İsmet Paşa Musul için var gücüyle savaştı. Bu bölgede zengin petrol yatakları olduğu biliniyordu. Ve daha da önemlisi çoğunluğu oluşturan Kürt nüfusunun Türkiye'nin doğusunda yaşayan Kürtlerle bağlantısı kesildiği takdirde bunların arasındaki ayrılıkçıların sınırın öte yanından destek bulmaları kaygısıydı. O tarihte ne Mustafa Kemal ne de önde gelen diğer milliyetçiler Türkiye'de Kürtlerin bulunduğunu inkar ediyordu. Ancak Türklerle Kürtler ortak tarih ve çıkarlarla çözülmez biçimde bağlıydılar ve bölünmez tek bir milli kimlik olarak kabul edilmeleri gerektiğini öne sürüyorlardı. İsmet Paşa 1925 yılında Ankara'daki İngiliz Büyükelçisine, Irak topraklarında yaşayan Kürtlerin sayısı bu kadar yüksek olduğu sürece İngiliz yetkililer komşu olarak ne kadar iyi niyetli davranırlarsa davransınlar, Türk hükümeti doğu bölgelerinde sonsuza dek sorun yaşayacaktır diyecekti. Dipnot, Olson tarafından alıntı, sayfa 141. Mustafa Kemal başından beri bu fikirdeydi ama bir gerçekçiydi. 1923'te İzmit'te gazetecilerle konuşurken Musul için savaşa devam akıllıca bir şey midir sorusunu soracaktı. Türk birlikleri kenti ele geçirebilirdi ama batıda Yunan birliklerinin gitgide artan sayısının daha büyük bir tehlike oluşturduğunu da düşünmek gerekiyordu. Sözlerini demek ki Musul'u harben almak gayri mümkündür diye bitirdi ve bunun yalnızca kendi kişisel görüşü olduğunu da ekledi. Dipnot Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit konuşmaları sayfa 96. Mustafa Kemal son çare olarak Musul'u feda etmeye hazırdı. Nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Batı Trakya'da bir referandum yaparak buraya sahip olma fikrine de karşıydı. Bu bölgenin askeri açıdan savunulmasının olanaksız olduğunu iddia ediyordu. Yunanlar ile Bulgarların bu topraklar için savaşması ve Makedonya ile Batı Trakya'daki Türklerin Türkiye'nin azalan nüfusunu takviye etmek için sınırların içine getirilmesinin daha iyi olacağını söylüyordu. Ve bir daha Avrupa seferi yaparak oralara gitmeyi düşünmemeliyiz diye fikrini açıkladı. Dipnot adı geçen eser sayfa 90, 113-114. Doğu Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakası askeri yerine ancak diplomatik girişimlerle savunulabilirdi. Bu nedenle boğazlar konusundaki pazarlıklar neredeyse anlaşma aşamasına gelmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 92-94. Ama üzerinde kesinlikle durduğu bir nokta vardı. Kapitülasyonlar ve bütün yabancılarla azınlıklara tanınan, eşitsizlik yaratan ayrıcalıklar, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleler ortadan kaldırılacaktı. Türkiye'nin tam bağımsızlığı kesinlikle pazarlık konusu olamazdı. Ekonomik konulardaki anlaşmazlıklar ve itilaf devletlerinin Türkiye'nin iç işlerine kısıtlama getirmek istemesi nedeniyle Lozan'daki görüşmelere 4 Şubat 1923 günü ara verildi. Öteki itilaf devletlerine oranla Türkiye'deki çıkarları daha fazla olan Fransa, Lord Curzon'un sunduğu anlaşma taslağında bazı düzeltmeler yapılmasını istiyordu. İsmet Paşa bunu reddetti. Curzon'un yardımcısı Sir Harold Rumbold öfkeye kapıldı ve İstanbul'daki vekili Neville Henderson'a "Hiç bu kadar inatçı, aptal ve can sıkıcı insanlara rastlamamıştım." diye yazdı. Dipnot Gilbert sayfa 283. İsmet Paşa'nın Türkiye'nin ulusal çıkarlarını kendisinden daha iyi değerlendirebileceği Rumbold'un hiç aklına gelmemişti. 2 yıl önce de Türklerin Sevr Anlaşması'nın koşullarını onaylamamaları üzerine yine öfkelenmişti. "Türkler kadar politik zekası az olan insanlarla hiç karşılaşmamıştım. Onları onaylama konusunda iyi niyet göstermelerini ve böylece itilaf devletlerinin gözüne değer kazanmalarını söyledim. Ama bunu bir türlü göremediler ve anlayamadılar." Dipnot adı geçen eser sayfa 225. Ama konunun en can alıcı noktası Rumbold'un komik nasihatları değildi. Başka bir konuşmasında "Kemalist Türkler hiçbir yabancının müdahalesi olmadan ülkelerini yönetebileceklerini düşünüyorlar" açıklamasını yapacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 276. İtilaf devletleri doğulu insanların uygar bir hükümet yaratabileceğine inanmıyorlardı. Mustafa Kemal ise yanıldıklarını onlara kanıtlamaya kararlıydı. Kolay bir iş değildi. Müslüman Türkler en temel teknik becerilere bile sahip değildiler. Süvari olarak ün kazanmışlardı ama atlarını nallamak için Erbil'in Albantlara gereksinimleri vardı. Mustafa Kemal'in konuşmalarının resmi kayıtlarında İstiklal Savaşı süresince yalnızca bir kez Konya'da askeri nalbant yetiştirmek üzere yeni açılan okulun diploma töreninde halka hitaben yaptığı konuşma yer alır. Dipnot ASD cilt 2 sayfa 34-36. Son büyük saldırıdan 4 ay önce yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Belgrad'a götürdüğü ordusunda bir tek zanaatkârı bile bulmakta zorlanan bir padişahın öyküsünü anlatmıştı. Ama birini bulunca da padişah üzülmüştü. Çünkü bir zanaatkârın varlığı bile askerlerinin savaşma ruhunu gevşetebilirdi. Bu yaklaşımın ulusun iğneden ipliğe, naldan mıha kadar her şey için yabancılara bağımlı olmasına yol açtığını söylemişti Mustafa Kemal. Kendisini dinleyen sade vatandaşlara, "Sanatların en basiti, en şereflisidir." dedi. "Kunduracı, terzi, marangoz, saraç, demirci, nalbant hayatı içtimaiyemizde, hayatı askeriyemizde hürmet ve haysiyet mevkiine el yak sanatkarlardır." Bu mesleklerin tümü geleneksel olarak gayrimüslimlere ayrılmıştı.
Ayrım sonu.